Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendim, bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Özellikle yine ticaretle ilgili bir takım sorular ulaştı. Günlük hayatla da ilgili bazı sorular var. Şimdi bir kardeşimiz, hocam diyor, paranın ticareti olur mu? Şimdi paranın doğrudan ticareti olmaz ama tabii ki bugün mesela döviz büroları var. Sadece para bozma, bir parayı başka paraya çevirme yoluyla bir ticaret olur. Bu işte çevirme sırasında doları mesela euroya çevirme, euroyu Türk lirasına çevirme. Para bozdurma diyoruz günümüzde. Yani para, bozukluk para değil de bir parayı başka cins paraya çevirmede bu işi yapan kişi veya kuruluş diyelim, kendi ölçüleri içinde bir kar belirleyebiliyor. Yani ucuza aldığı, temin ettiği diyelim bir parayı satarken, devrederken peşin olmak şartıyla tabii iki paranın değişimi, bu fark ona caizdir diyoruz. Yani dolayısıyla döviz bürolarında gerek riskin, gerek sermayenin, gerek emeğinin karşılığı olmak üzere para bozdurmalarda bir gelir, bir kar ilave ediliyor. Bu şekildeki ticaret caiz oluyor. Fakat bunu ben aynen mal satar gibi vadeli para satayım derseniz, mesela ben sana bu 1000 doları 4 ay taksitle bana ödenmek üzere 1100 dolar olarak veriyorum dese, sen bana 4 ay sonra veya 6 ay sonra 1100 dolar ödeyeceksin diye verse, şimdi 1000 dolar verdi, 1100 dolar olarak geri alacak. Yani %10 ilave etti bakınız 6 ay için. O bir satış, dikkat edilirse, vadeli satış. İşte para cinsi vadeli satış elverişli değil. Vade girdiği anda faiz işlemeye başlıyor. Ve ziyade kısmı da faiz oluyor zaten. Yani satış yerine eğer biz hiçbir şey eklemeden 1000 dolar verdik düğün yapan, çok dara düşen bir akrabamıza, 6 ay sonra geri alacağız mesela. 1000 dolar verdik, karzasen oluyor bunun adı bildiğimiz gibi. Sevap kazanmaya başlıyoruz. 6 ay sonra da yine 1000 dolar olarak bunu geri alacağız. Alabiliriz. Bu caiz, sevap kazandırır. Ama bunu 1100 dolar olarak geri alırım dediğimiz zaman o 100 dolar, %10 faiz olduğu belli. Yani ticaret ederken, yani biz elimizdeki bir malı mesela 1 ton pirinç satıyoruz. 6 ay sonra, şimdi 1 ton pirincin bedeli nedir? Diyelim 3 liradan 3000 lira mesela. 3000 lira tutuyor. 1 ton pirincin bedelini 6 ay sonra ben sana öderim diye pazarlık yaptık. Peşin fiyatı 3000 lira ama 6 ay sonra olunca 3300 lira dedik mesela. 300 lira ekledik üzerine. Müşteri tercihini o yönde kullandı. Tamam dedi, ben vadeliği kabul ediyorum. 3300 liraya 1 ton pirinci 6 ay sonra parasını ödemek üzere kabul ettim dedi. Siz de kabullendiniz. Bu da caiz. Yani peşin alabilseydi 3000 lira olacaktı ama alamadı. Parası yok. 6 ay sonra ödeme yapacak. Belki pirinci satınca parayı temin edip oradan ödeme, kendisi bilir. Dolayısıyla 100 lira oradaki fazlalık faiz olmuyor. İşte 300 lira fazlalık faiz olmuyor. Ama para veya altın, gümüş satışında aynı şeyi yapmaya kalkarsak faiz işlemeye başlıyor. Vadeyi kabul etmiyor. Karzasen ödünç dışında bunlara yapılacak satış yoluyla olan ziyade faiz adını alıyor. Neye dayanarak? Allah Resulü'nün hadislerine ve Kur'an-ı Kerim ayetine dayanarak bunun caiz olmadığını söylüyoruz. Çünkü Allah Resulü hadis-i şeriflerinde اَذْذَهَبِ بِذَهَبَ الْفِدَّةُ بِالْفِدَّةِ وَالشَّعْرِ بِالشَّعْرِ اَلْمِلْهُ وَالْتَّمْرُ بِالْتَّمْرِ Altın, altınla, gümüşle, buğday buğdayla, arpa arpayla, efendim hurma hurmayla, tuzla değiştirilecek olursa, bunlar kendi cinsleriyle mübadele edilecekse yeden bir yedin. Mislen bir mislin. Elden ele, yani peşin olarak ve misli misline, aynı miktarda olmak üzere değişim yapılır. Altın altınla değişilecek, aynı miktar. buğdayı buğdayla değişeceksiniz aynı cinsten. Fezahtelefet hadil ecnasu, eğer bunlar değişik cinsten değişim yapılacaksa, takas yapılacaksa yani, yine yeden bir yedin. Febi o keyfeşit. Şimdi fezahtelefet hadil ecnasu, eğer cinsler değişik olursa, yeden bir yedin peşin olmak şartıyla, febi o keyfeşit. Dilediğiniz gibi satış yapabilirsiniz demiş peygamber. Miktarlar değişebilir. Yani altını gümüşle, buğdayı arpayla mesela, arpayı tuzla veya tuzu hurmayla, neyse değişim yapacaksak hiç parayı karıştırmadan. Dolayısıyla bu değişimlerin, mal takaslarının daha doğrusu, peşin yapılması şartıyla değişik miktarlarda yapılabileceğini peygamberimiz ifade etmişti. Bu hadis-i şerife göre bu muamelelerin peşin yapılması gerekiyor. Ancak sözünü ettiğimiz malların parayla satımı halinde vadeye kapı açık tutulmuş. Yani bir mal parayla olunca vadeli satılabilir. Vadeli mal alımı caiz olur. Ama malların kendi arasında veya para cinsinin kendi arasındaki alışverişlerinin peşin yapılması istenmiş. Miktarların da cins değişikliği olacağı için değişik miktarlarda olabileceği belirlenmiş. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, faizsiz ekonomi olmaz sözü doğru mudur diye sormuş. Faizsiz ekonomi olmaz sözü. Şimdi faizsiz ekonomi olmaz diye bir şey yok. Yani çok dikkatli olunursa faize hiç girmeden muamellerin faizsiz yollarla yürütülmesi de mümkündür. Ama bunun için tabii ki bir takım tedbirlerin alınması da gerekir. Yani elin altında bir takım kazasen kaynaklarının ödünç yoluyla desteklenebilecek, çok dara düşenlerin kazasen yoluyla denkleştirilecek, desteklenecek bir takım tedbirin alınması da gerekir. Dolayısıyla bu tedbirler alındığı zaman faize gerek duymadan sistem yürütülebilir. Mesela Osmanlı İmparatorluğu döneminde genel olarak çok büyük bir devletin ekonomik sistemi faizsizlik üzerine inşa edilmiş. Gerçi bazı suistimaller, hayali değişimler yoluyla doğrusu faize girdiği söylenen muameleler daha sonraları 18. yüzyıldan sonra özellikle ortaya çıktığı biliniyorsa da özellikle 2-3 asırlık dönemlerde dikkat edilmiş ve çok büyük bir ekonomi faizsiz yollarla sistemini yürütmüş. Yani İslami şirketleşmeler, ortaklıklar yoluyla ya da İslami ölçüler içinde büyük para hareketleri sağlanabilmiş. Nasıl sağlanmış? İşte özellikle vakıflara çok büyük önem verilmiş. Vakıfların bünyesinde karzasen, dara düşenlere ödünç para verme ve geri alma yoluyla imkanlar sağlanmış. Bir esnaf, tüccar, şahıs dara düştüyse ona ödünç para veriliyor. Daha sonra geri ödemesi sağlanıyor. Ödemesi mesela sağlanıyor. Vakıfların bünyesinde birçok imkanlar yer almış. Mesela birçok vakfiyelerinde bir şehir, kasabada, mahallede diyelim, bir yangın çıktı mesela. Evi yandı bir kimsenin. Şimdi dolayısıyla eğer bu kimse zengin olur, kendi evini hemen yapabilecek, yaptırabilecek imkanlara sahipse, onun yardıma ihtiyacı yok. Ödünç paraya da ihtiyacı yok. Zengin bir tüccar olduğunu kabul edelim. Elindeki sermayeden bir kısmını evini imar etmek için kullanacak, olay bitecek mesela. Bundan problem yok. Fakat elinde bir imkan yok o kimse. Maaşla geçinen birisi mesela, işçi olduğunu kabul edelim bu kişinin. Evi yanmış durumda. Ne yapması lazım? Ya kira evine çıkacak, yollardan birisi o. Veya evi eski haline getirilecek. İşte bu evini eski haline getirmek için bir vakıf devreye giriyor en yakın yerdeki. Ve bu kişinin evi vakfın geliriyle eski haline getiriliyor. Ve bu kişi fi sebilillah destekleniyor mesela. Yine böyle bir durumda birden bir erkek trafik kazasında vefat etti. Yani aniden vefat etti diyelim mesela. Geride hanımı var, yetim çocuklar var örnek olarak. Ve gidecek yerleri yok. Hanımının anne babası yok veya onların da maddi bakımdan çok darda olduğunu düşünelim. Dolayısıyla bu dul hanımefendinin ve yetimlerin desteklenmesi hemen en yakın yerdeki vakıf devreye giriyor. Hanıma maaş bağlanıyor. Aylık yıllık. Yetim çocuklara aynı şekilde destek sağlanıyor. Ve kayda geçiriliyor. Bunlar takip edilmeye başlanıyor. Diyelim aradan 2 yıl falan yardım sağlandı. Hanımefendi biriyle evlendi diyelim mesela. Evlenince artık onun geçimini yeni evlendiği erkeğin karşılayacağı belli. O zaman vakıftan desteğe ihtiyaç yok, maaş ödenmesine. Hemen maaş kesiliyor. Yetimlerin durumuna bakılıyor. Onlar desteğe muhtaçsa yetimlere ait olan destek devam ettiriliyor. Aradan 3 yıl geçiyor. Yetimin birisi diyelim 16 yaşındaydı. 19-20 yaşına girmiş. Bu arada evlenmiş, iş kurmuş falan veya sağlam işi var. Onun maaşı da kesiliyor. Yani bu şekil her 6 ayda bir, yılda bir kontrol sistemini işleterek gereksiz yere, haksız yere yardımların yapılması da önlenmiş Osmanlı döneminde. Ve güzel bir sosyal yardımlaşma kurumları meydana getirilmiş. Bu Bursa'daki vakıflar üzerinde çeşitli araştırmalar yapan arkadaşlarımız oldu. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde bu vakfiyelerde bunlar rahatlıkla birçok örneklere görülebiliyor. İstanbul'da da diğer yerlerdeki vakıflarda da bunlar uygulanmış. Yani günümüzdeki sosyal güvenlik kurumlarının sağladığı yetim maaşı, dul maaşı ve buna benzer evlendiği zaman kesilmesi yoluyla yapılan yardımlar var günümüzde de. Osmanlı döneminde de bunlar yapılmış. Yani hulasa faize hiç girmeden, faizli kredilere ihtiyaç olmadan ekonominin veya toplum hayatının düzenlenmesi mümkündür. Ama arka planda bütün bunlar üzerine kafa yoracak, bunlar nasıl yapılabilir diye fikir üretecek insanlara ihtiyaç var. Ve daha önce ifade ettiğimiz gibi bir an önce bütün öğrencilere, ihtiyaç duyanlara karşılıksız burs verme yolunun bulunması gerekiyor. Ve bunun da ana kaynakları arasında zekat fonu vardır. Bu zekat fonu nasıl işletilebilir? Vergiden düşme yoluyla mı olacak? Nasıl olacak? Bunların bu kaynağın Türkiye bakımından da harekete geçirilmesi gerekiyor. Gençliği ancak kontrol altında tutmak bu şekilde mümkün olabilir. Başkalarına muhtaç olmadan devlet gençlere sahip çıkmalı ve ihtiyaç içinde olan gençlere ihtiyacı kadar burs verilmeli. Öğrenci yurtları temin edilmeli. Devletin kontrolü altında bunlar sağlanmalı diyoruz. Bir kardeşimiz hocam diyor, Abdullah bin Avf'ın Medine Münevvere'de zenginlik kısa zamanda nasıl oluştu diye sormuş. Şimdi Abdullah bin Avf bildiğimiz gibi Medine Münevvere'ye hicret edince kendisiyle kardeş ilan edildiği sahabeye tabii onu evine götürüp evinin yarısını, ticaretinin yaptığı işlerin yarısını ortak olarak kendisine tahsis ettiğini söylüyor kardeşi olan aile reisi. Abdurrahman bin Avf Hazretleri teşekkür ederim diyor. Evin senin olsun, ticaretin sana ait olsun. Sen bana çarşının yolunu göster diyor. Çarşıyı bir gezelim diyor. Neler alınıyor, neler satılıyor? O konuda sen bana yardımcı ol. Ve ben ticaretten anlayan birisiyim diyor. Mekke'de bu işi yapmış, tecrübesi var, girişimci. Ve dolayısıyla o kardeş ilan edildiği sahabeyle çarşıyı geziyorlar. Çeşitli ticaret yapanların durumlarına bakıyor Abdurrahman bin Avf. Ondan sonra rivayete göre gıda ticaretiyle, et, süt vesaire bir takım gıda maddeleriyle ticarete girmiş. 3-5 yıl geçmeden çok büyük kervan sahibi olacak noktaya gelmiş. Medine'de bir hareketlilik olunca herhalde Abdurrahman bin Avf'ın kervanları geldi denecek duruma gelmiş Abdurrahman bin Avf rivayete göre. Bu bir beceri, girişim meselesidir. Yani kendisine güvenenler yerine göre karşılaştan bırakıyorlar. Yerine göre ortaklık şeklinde bir havuz oluşturuyor. Efendim emanetler yoluyla güven sağladığı zaman kaynak sorun olmaktan çıkıyor. Abdurrahman bin Avf'ta piyasada güven sağlamış ve dolayısıyla ticaretini girişimciliği sebebiyle, dürüstlüğü sebebiyle geliştirmiş ve büyük zenginler arasında yer almış. Demek ki bu bir kimsenin girişimcilik yeteneğiyle ilgili oluyor. Eğer bu yeteneği varsa Cenab-ı Hakk'ın yardımı da arkadan geliyor ve işleri ona göre şekilleniyor. Bir kardeşimiz, hocam diyor, mesela bir kadının 110 gram altını var ama başka parası da yok. Bu altınların zekatını vermek için önce bu altınlar bozdurması gerekiyor. Zekat verecek mi diyor. Yani bu altını bozdurarak mı zekat verecek diye soruyor. Şimdi 110 gram altın ifadesini kullandığına göre kardeşimiz, şimdi bu hanımefendi bir defa evliyse diyelim önce, onun geçimini sağlamak kocasının üzerine vacip olduğundan, kadının haceti asliye için kenara bir yedek akçe ayırması gerekmiyor evli hanımların. Dolayısıyla üzerindeki takılar, elindeki altın ziynetler, eğer nisabı aşacak durumdaysa, ki 110 gram nisabı aşan bir nispettir, 80-81 gram şer'i ölçek var bildiğimiz gibi, örfi ölçek Hanefi ya da Osmanlı İmparatorluğu döneminde 96 gram olarak belirlenmiş. Yani hangisi olursa olsun 110 gram bunların üzerindedir. Yani nisap miktarı mala sahip bu hanımefendi. Bir yıl geçtikten sonra bu 110 gram altının %2,5 kısmı zekat olarak fakirlere dağıtılması gerekiyor. Şimdi tabii bu %2,5 dediğimiz işte 2,5-3 gram, 3 küsür gram neyse dolaylarında bir altın fakirlere verilmesi lazım. Veya kıymet dediğimiz zaman o günkü kur üzerinden, işte 3 gram dolaylarındaysa 3 gram altın ne ediyor bugün? 150 liradan 300 lira mesela. Şu anda 105-106 lira falan altının gramı. 100 lira olsa 300 lira. 300 lirayı fakirlere verdiği zaman zekatı verilmiş olacak. Fakat diyor kardeşimiz, bunun parası yok hanımefendinin. Kocası da vermediğini kabul edelim ki vermeyebilir. Ama günümüzde çoğu zaman hanımın ziynetleri bozulmasın falan diye işte bu 300 lirayı kocası hanımına bağışlar yani. Hanımı da fakirlere verir. Kocası da sevap kazanır bu yolla. Bu da güzel. Hem hanımın zekatını vermiş oldu, hem de kocası ona hibede bulunduğu, yardım ettiği için o da bir sevap aldı. Ama kocası inatlık yaparak demeyelim de belki imkanları el vermediği için bu 300 lirayı vermedi. Hanımefendi mecbur kaldı. Bir bileziği bozdurdu. Onu fakirlere dağıttı. Öyle bile olsa tabii dağıtması gerekiyor. Ya da 3 gram kadar olan bu bileziği, yüzüğü neyse ayırdıktan sonra kenara bir yetim kıza falan, fakire altın olarak da verebilir. Bu da biliniyor. Aynı olarak vermesi belki daha güzeldir. Ama bozdurup nakit para olarak da verebilir. Dolayısıyla hanım kardeşlerimizin bu şekilde zekat hassasiyetini göstermeleri gerekiyor. Yalnız buna şunu hemen ilave edelim. Bu hanımefendi kocası yoksa, kocası vefat etmiş, dul kalmış bir hanımefendi düşünelim. Ve çocuklar da, hatta 2-3 çocuğu var yanında, yetim falan. Onlarla da meşgul olmak hanımın üzerinde kalmış mesela. O zaman hanım artık o ailenin reisi gibi oluyor. Dolayısıyla haceti asliye ayırma hakkı söz konusu olur. Temel ihtiyaçları için yedek akçe ayırmak. Onun dışında nisap miktarı malı var mı yok mu bakılır. Haceti asliye ne anlama geliyor? Bir aylık veya bir yıllık, hatta daha sağlam görüşe göre bir yıllık ifadesi var kaynaklarda, geçimini sağlayacak kadar bir yedek akçe diyelim. Ayda 1000 liraysa ailenin geçimi 12 bin lira. 2000 liraysa ortalama, işte yetim çocuklar falan da varsa 24 bin lira. Bazen 2000 lira bile yeterli olmayabilir. En az 2000 liraysa bilfarz 24 bin lira kenara bir defa ayrılacak hesap üzerinde. Ondan sonra geride kalan işte 96 gramı geçiyorsa. Şimdi dolayısıyla burada 24 bin lira düşüldüğü zaman bu 110 gram altından ne kalır? Bunun hesabını yapmamız lazım. Hiçbir şey kalmaz. Yani 100 gram altın zaten 10 bin lira dolaylarında bugün. 150 liradan mesela. 10-11 bin lira dolaylarında. 110 gram 24 bin çok çok altında. Yani bu hanımefendiye o zaman hiç zekat vermesi gerekmeyecek demektir. kurban gelince kurban kesmesi de gerekmez bu altınlardan dolayı. Neden? Çünkü Hazreti Asliye geçimini sağlamak için yedek akçe ayırma hakkı var. Ondan sonra nisap miktarı mal elinde bulunmadığından dolayı zengin sayılmaz ve üzerine zekat da gerekmez. Bu İslam'ın getirdiği bir kolaylık. Bir kardeşimiz hocam diyor, özellikle Avrupa'da işçilerden toplanan paralarla kurulan bir takım İslami holdingler neden başarısız oluyor? Bu konuda eksiklik ne olabilir diye sormuş. Hakikaten bu konuda biraz tefekkür etmek, düşünmek gerekiyor. Yani işçinin alın teri çok önemli. Yani zengin birisinin aldığı hisse senediyle alın teriyle çalışmış, artırmaya gayret etmiş, tasarruf etmiş falan 3-5 kuruş. Bunlarla o şirkete, holdinge hisse senetlerini alarak ortak olmuş kimseleri farklı değerlendirmek lazım. Yani işçinin alın teri önemli. Gerçekten kardeşimizin işaret ettiği gibi bu gibi yani Avrupa'dan olan işçilerin aldığı hisse senetleriyle kurulmuş olan şirketlerin, fabrikaların, iş yerlerinin çok dikkatli olması lazım. Burada işçilerin alın teri var. Kuruşuna kadar hesabı sapasağlam tutmalıyım. Bu konudaki kul hakları beni mahvu perişan eder manasında dikkat etmeye başlarsa bereket başlar. Buna önce niyetlenerek, azmederek benim şirketimde, holdingimde alın terleri var. Avrupa'daki kardeşlerimizin gayrimüslim ülkede bin bir sıkıntıya katlanarak kazandığı paraların benim fabrikamda temelinde harcı var ve bu müessese onların alın terlerine dayanıyor ve ben de burada emanetçiyim. Vekil sıfatıyla bunu organize etmekteyim. Melekler de beni izliyor. Yaptığım bütün hesaplamaları, kitaplamaları kayda geçiyor ve bu konuda ben hassas olmalıyım derse bereket başlar. Holdingin yavaş yavaş selamete çıktığını görürsünüz. Böyle değil de hesap soran yok. Nasıl olsa oradaki işte senetleri efendim kayıt dışıdır. Bunu kayıt, resmi kayda geçmeye çalışsa oradan takibat olacak. Bu parayı nasıl Türkiye çıkardın manasında sıkıntıya düşülecek. Bunu bildiği için işçi ses çıkaramıyor. Türkiye'deki hakkını takip bile edemiyor. Soramıyor yerine göre. Buna benzer sıkıntıları, onların sıkıntılarını dikkate alarak nasıl olsa bize bunlardan bir zarar gelmez manasında bir sorumsuzluk anlayışı varsa bunda bereket kalmaz tabii ki. Yani buna benzer hassasiyetlerin günümüzde dikkate alınması gerekiyor. Çünkü işçinin duası kişiyi cennete rahatlıkla götürebilir. Nasıl götürür? Mağara hadisini hatırlayalım. Buhari hadisi. Bildiğimiz gibi Allah Resulüne Cebrail Aleyhisselam zaman zaman örnekler veriyor geçmiş ümmetlerden. Bunu zaman zaman anlatırız, örnek veririz. Bunu ticaret ve iktisat ilmi halimize de kitaplarımıza örnek olarak da aldığımız bir Buhari hadisidir. Hadise şöyle cereyan etmiş. Kısaca üç kişi Uludağ gibi bir dağın kenarındaki yoldan ileriki bir kasabaya, bir cemiyete bir yere giderlerken fırtına yakalanmışlar. Şiddetli bir yağmur. Yukarıdan seller boşanmış. Derken yukarıdan bir toprak kayması belirtileri olunca yolun sağ tarafının karşısında diyelim mağara varmış. Oraya sığınmış bu üç kişi. Bu eski peygamberler döneminde olan bir hadise. Ve yukarıdan boşanan büyük bir kaya parçası bina büyüklüğünde yuvarlanarak gelmiş mağaranın önünü kapatmış. Olay böyle başlıyor. Bunlar sifiri karanlıkta mahsur kalmışlar. Tabii arada da düşünmeye başlamışlar. Eyvah biz ne yapacağız, ne yapabiliriz? Kazma kürek yok, buradan çıkma imkanımız da yok. Birisi demiş, burada ölümü bekleyemeyiz. Biz bir peygambere tabiyiz, onun ümmetindeniz. Allah dilerse bize yardım eder. İşimiz Allah'a kaldı demiş. Allah'a dua ederim. Fakat diğer birisi, şu anda sıkışık durumdayız. Başka şansımız yok. Allah duamızı kabul etmeyebilir. Bunun için demiş, daha önce serbest olduğumuz zamanda yaptığımız, Allah'ın razı olduğunu düşündüğümüz bir amelimiz varsa onu hatırlayalım, onu öne sürerek dua edelim demiş. Diğerleri de bunu mantıklı bulun, doğru demişler. Serbest olduğumuz bir zamanda yaptığımız, değerli sandığımız bir amelimizi öne sürelim, Allah'tan öyle yardım isteyelim. Kısaca birisi annesine çok güzel hizmetler yapıyormuş, annesi hayır dua ediyormuş kendisine. Annesine olan bu hizmetini öne sürüm. Ya Rabbi demiş, anneme işte yıllardır hizmet ediyorum. Gece kal, uyandırıp sütünü veriyorum, ihtiyaçlarını görüyorum. Ve annem bana, oğlum dara düştüğün zaman Allah yardım etsin diye dua ediyordu zaman zaman. Anneme olan bu hizmetimin bir anlamı varsa ya Rabbi bize yardım et deyince, mağaranın ağzındaki kaya parçası biraz aralanmış, hava girmeye başlamış ışık ama çıkma imkanı yok. Yani bu çeşit, buna biz keramet diyelim yani. Yani öyle bir ihlasla dua ediyorlar ki keramet izhar etmeye başlıyorlar diyebiliriz. İkincisine sıra gelmiş. İkincisi, kısaca bir kıza talip olmuş gençliğinde. Fakat kız tarafı bunu fakir bulmuşlar. İşi gücü pek yokmuş herhalde o zamanlarda. Bu aynı hanım kızı bu sefer bir ağanın oğlu istemiş. Biraz da malına mülküne güvenerek üzerine düşmüş. Kız tarafı bu fakir diye düşündükleri gence vermemişler, ağanın oğluna vermişler. Yıllar öncesinde olmuş bir hadise. Fakat aradan yıllar geçmiş. Bu fakir diye kızın verilmediği genç öne açılmış. Güzel mal mülk kazanmış, çiftlik kurmuş falan. İşte rast gitmiş, zenginlemiş. Ağanın oğlu da aksine kendi dağıtmış. İçki, kumar neler yaptıysa. 2-3 tane çocuğu olduğu bir zamanda da vefat etmiş. Ölmüş veya öldürülmüş. İşleri bozulmuş. Hiç geride de malı mülkü kalmamış. Bu kısaca bu dul hanımefendi, ailesi de zaten fakir bir aile. Yetimlerle ortada kalmış. Kısaca iş istemek üzere daha önce verilmediği bu erkeğin çiftliğine gelmiş. Ücret karşılığı çalışıp yetimleri geçindirmeye çalışır, gayret edecek. Tabii tanımış onu. 5-10 yıl, 15 yıl önce elmin erkek. Demiş, sana yardım ederim, iş de verebilirim ama şu anda ben evliyim demiş. Seni hanım olarak alamam ama ara sıra demiş, benim olursan, gayrimeşru tabii, kötü yol telkin etmek istiyor, sana yardım ederim demiş. Belki birden tabii iffetli bir kadın. Yani annemin babamın demiş, yıllar önce sana niçin beni vermedin şimdi anlıyorum demiş. Ben neyin peşindeyim? Aç kalmışım. Yetimlerime bakmak, yardım etmek istiyorum. Alın terimle çalışmak istiyorum. Sen nelerin peşindesin? Annem babam demek ki bunun için bunu sezmişler demiş. Bunun üzerine diğeri birden aklı başına geliyor. Eyvah ben ne yaptım demiş. Birden ciddi pişmanlığın içine girmiş. Ayaklarına kapanarak adeta, bacım demiş, beni lütfen affet. Biraz önce konuştuklarımızı unut. Sana iş de veririm, yardım da ederim. Bir önceki konuştuklarımı lütfen zihninden sil, unut. Ben ciddi pişmanlık içindeyim demiş. Neyse, gerçekten de bu hanımefendi yardım etmiş. Yetimlere yardım etmiş ondan sonra. İşte ya Rabbi demiş, eğer bu davranışımın, yardımlarımın bir anlamı varsa bize yardım et deyince taş biraz daha aralanmış ama yine çıkamıyorlar. Üçüncüye sıra gelmiş. Üçüncü bir işveren ve işçi ilişkileri. Asıl konumuzu ilgilendiren üçüncüsü. Kısaca üçüncü kişinin mağaradaki bir takım deve sürüleri varmış. Koyun sürüleri, sığır sürüleri, çiftliği, çubuğu, zengin birisi. Ve çobanlar varmış, işçileri diyelim. Bunların yıllık maaşlar verilir birçok yerlerde. Hala köylerde bile bir takım yıllık hizmet yapan çobanların vesairenin yıldan yıla mesela hakları verilir. Bazı onun gibi yıldan yıla kısaca ücretlerini veriyormuş. Tabi yeme içmesi, üst baş belki yıl boyunca sağlanıyor. Ancak toplu olarak yıllık ödeme yapılıyor. Böyle bir anlayış o devirde de varmış. Kısaca yıl sonuna 2-3 gün kala çobanlarından birisine vereceği parayı ayırmış. Diyelim 100 altın lira ayırmış mesela. Fakat bu arada o kasabada bir olay çıkmış. Bir cinayet, ciddi bir olay. Çobanın adı da karışmış olaya. O gece kasabayı terk etmiş. Maaşını alamadan kasabayı terk etmiş. Şimdi bir iki işveren patronu 100 altın lira demiş, bu işçimin hakkı. Bunu ben kendi parama karıştırıp kullanamam. Kasaya koymuş, bekletiyor. 3 gün, 5 gün, 10 gün bakıyor, iş ciddi herhalde. Biz bir süre, uzunca süre geri dönmeyebilir işçisi diye bu parayı hapsetmek de makul değil. Bunu işleteyim bari demiş. İşçisinin tasarruf olan parayı, maaşını. Ne yapabilirim? Benim en iyi bildiğim iş hayvancılık demiş. Bu 100 altın lirayla bir miktar sığır yavrusu almış, bir miktar koyun yavrusu, kuzu almış, bir miktar da deve yavrusu. Bunlara özel işaret, damga vurdurmuş. Özel işaret sürülere katmış. Bir yıl, iki yıl, üç yıl, tam 4-5 yıl geçmiş aradan. Her yıl bunların yavrularına da özel işaret koydurmuş. Bunlar üremişler, çoğalmışlar. Neyse 4 veya 5 yıl sonra adamı çıka gelmiş. Bir gün tebdil kıyafetle bakmış eski çobanım. İş istemek üzere gelmiş tabii ki. Demiş sana iş de veririm ama önce sen demiş 4-5 yıl önce buradan gece ayrılırken maaşını almadan gitmiştin. Ben onu doğru çok zaman geçti demiş. Onu verirsin vermesin. Onun için doğrusu gelmedim. Yani işe ihtiyacım var. Yok demiş, sen gel bir çiftliği gezelim. Gitmiş hayvanların bulunduğu kısmı gezdirirken özel işaretli bir sürü deve göstermiş. Bir sürü sığır, bir sürü koyunlar göstermiş. Özel işaretli olanları ayırmış kenara. Bunların hepsi senin demiş. Ben nasıl benim olur demiş. Ben bunların çobanı olmak için geldim. Evet demiş, öyle ama ben bunları, senin 100 altın lira alacağım vardı 5 yıl önce. Ben demiş bunlarla yatırım yaptım. Bu hayvanların yavru olarak aldım. Büyüdüler, yavruladılar. Bu hale geldiler. Ve bunların bana zararı da olmadı, onu söyleyeyim demiş. Masrafı bunların efendim sütünden, yapağısından, üçünden ben temin ettim demiş. Çoban parasını, diğer masrafları rahatlıkla çıktı. Bunlar ana parası demiş. Bu hayvanlar sana ait. İstersen demiş bunları alıp memleketine sevk etmeyi arzu edersen sana yardımcı çoban da verebilirim, yolda yardımcı olsun diye. Ve arzu edersen Bursa'da, burada da kalabilirsin demiş. Tabii o memleketine galiba gitmeyi bu kadar servet olunca artık anne baba ailesi tarafında da rahat geçinebileceğini düşünerek efendim ben memleketime gitmeyi tercih ederim deyince yanına bir de yardımcı vermiş. Fakat oradan ayrılırken gözyaşları içinde beni ihya ettin efendim. Beni başkalarına muhtaç olmaktan çıkardın. Allah da seni dara düştüğün bir zaman darlıktan kurtarsın diye gözyaşları içinde dua etmiş işçisi. İşte ya Rabbi diyor, eğer işçimin bu şeyi, memnuniyetinin bir anlamı varsa bize yardım et deyince kaya yuvarlanmış mağaranın önünden. Oradan rahatlıkla çıkmışlar. Bu Buhari hadisi. Cebrail Aleyhisselam'ın örnek olarak peygamberimize anlattığı İbretli bir hadise. Bu yüzden Avrupa'daki işçi kardeşlerimizin alın terleriyle özellikle yaptıkları tasarruflarla meydana gelen şirketlerin, holdinglerin ve bu konuda görev üstlenen muhasebeci, müdür, genel müdür, satıcı, pazarlamacı kim varsa bu noktayı dikkate alarak burada işçilerin alın teri var, hassasiyet var. Ben kuruşu kuruşuna hassasiyet göstermeliyim. Onların hisselerinin, hisse senetlerinin falan efendim sağlıklı olup olmaması beni ilgilendirmez. Bunlar sapasağlam sayılır. Biz bunu biliyorsak sağlamlığını, bu yeterlidir anlamında. Zaman içinde belki borsaya kaydolmak yoluyla, hisse senetlerine değer kazanmasını sağlamak yoluyla gerçek hak sahiplerine haklarını nasıl ulaştırabiliriz diye bir niyet ve azim içinde olmaları gerekir. O zaman Cenab-ı Hak bu azim ve niyetlerine göre sebep halk eder, dünya kısmında bu problem çözülür ve yarın kıyamet gününde de dara düşmekten korunabilirler diyebiliriz. Çünkü ülkemizin çok önemli hassas noktalarından birisi olarak bunu düşünmek, değerlendirmek gerekiyor. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, murabaha kartı uygulamasında murabaha işleminin yerine gelmesi için usulen bankanın alınan, satılan mala tasarruf etme melekesi olması gerekmiyor mu? Verilen de olsa tasarruf edilemeyen bir metaın ticareti olabilir mi diye sormuş. Şimdi bu murabaha kartı dendiği zaman aslında mesela bir kart verirken bununla işte 1.000 liraya kadar alışveriş yapabilirsiniz diye bir limit verilmiş. Yani murabaha kartı olmak üzere. Tabii burada aslında bu kart çekilirken diyelim 100 liralık bir ürün alıyoruz. Ama bunu işte 3 ay taksitle ödenmek üzere aldığımızı kabul edelim. Bunu 3 ay taksitle kısaca önce peşin fiyatı üzerinden satın almak, peşin fiyatı 100 liraysa için bize banka yetki vermiş kredi kartını verirken. Ve bunu bizim adımıza, banka adına yani 100 liraya al, 3 ay vadeli 105 liraya devret, kendine devret, kendine satın al diye ikinci bir yetki kredi kartı sahibinin uhdesinde bulunuyor. Ve aynı anda kısa düğmeye basınca, kredi kartı çekilirken yani, peşin 100 lira, 3 ay vadeli 105 lira olmak üzere çekim gerçekleşiyor ve dolayısıyla biz o malı bir defa peşin olarak banka adına aldık ve bankanın verdiği vekalet yetkisine dayanarak devir yaptık. Kime? Kendimize devir yaptık. Yani bir kimse vekil sıfatıyla aldığı malı kendisine satmasına karşı taraf izin veriyorsa, fiyat da önceden konuşulduysa ki konuşulmuş, belirlenmiş oluyor daha doğrusu. İşte %5 hani üzerinden düğmeye basınca zaten onlar otomatik olarak programlanmış durumda, banka tarafından kredi kartına yüklenmiş. Onun dışına çıkamıyor sistem. Ve banka bu yetkileri zaten kredi kartını verirken, programı yükleme yaparken kredi kartı sahibine vermiş oluyor bütün bu yetkileri. Kredi kartı çekildiği anda bunlar gerçekleşiyor. 3 ay sonra ödenmek üzere ya da 3 taksitle ödenmek üzere 105 liraya o ürünü, 100 liralık ürünü biz almış oluyoruz. Pirinç olur, yiyecek gıda maddesi olur, zeytin olur, peynir olur, neyse mesela. İşte bu şekilde murabaha kartı dediğimiz kartla yapılan alışverişlerde o anda peşin alma ve vadeli olarak devir yapma yetkisi kredi kartı sahibine, hamiline verildiği için bunun o anda gerçekleştiği kabul ediliyor. Dolayısıyla teslim alma, kullanma, ondan sonra tekrar müşteriye satma mecburiyeti kısa devreli olan satışlarda gerekli olmayabiliyor. Böyle bir özellik söz konusu diye düşünme imkanımız var. Bir kardeşimiz, hocam diyor, katılım bankalarının sat geri kirala işlemi neden caizdir? Bir malın niteliği değişmeden aynı kişiler arasında peşin alım vadeli satım yapılabilir mi diye sormuş. Şimdi bu sat geri kirala konusu bey bil vefa ile ilgili aslında olan bir konu. Şimdi maalesef şöyle oluyor. Mesela Osmanlı döneminde büyük tüccarın uyguladığı bir sistem bu. Bey bil vefa. Şimdi mesela şöyle diyelim. Bir mal ithal ediyorsunuz. 500 bin liraya ithal ettiğiniz bu malın parasını peşin olarak peşin ödemeniz lazım. O anda elinizde 500 bin lira paranız yok. Bunu gümrükten çekebilmek için ödemeniz de lazım. Bu defa bunu bey bil vefa yolu nasıl temin edebilirim konusunda şöyle bir çözüm getirilmiş. Şimdi sizin İstanbul'da diyelim 500 bin lira değerinde bir dükkanınız var, mağazanız var. Yaklaşık değeri bilir kişinin tespitiyle 500 bin lira dolaylarında. Kısaca para kaynağı olan bir akrabanıza veya faizsiz bankaya gidiyorsunuz. Diyorsunuz bey bil vefa yoluyla yani 2 yıllığına bu mağazamı ben size satış yapayım, süre koyalım yani. 2 yılın sonunda size bu 500 bin lirayı iade edince mağazayı bana geri iade edin. Tapuyu geri vermek şartıyla. 2 yıllık geçici satış yapayım. Dediğiniz zaman karşı taraf bunu kabul ederse 500 bin lirayı gümrüğe ödeme yapıyor. Ve sizin malınızın girişi oluyor tabii ki. Ben en geç 2 yılın içinde bu malı eritirim. 500 bin lira gelir elde ederim. Bu parayı iade ederim diye planlamışsınız. Kendi ticari faaliyetinize göre. Fakat şimdi bu arada şimdi mağazayı sattınız şeye, karşı tarafa. 2 yıllığına sahibi kim oldu? Faizli banka oldu. 500 bin lira ödedi sizin malınızı çekerken. Mağazanın sahibi oldu. Ondan sonra siz mağazanızı, ticaretinizi orada devam ettirecekseniz kiracı durumuna düşüyorsunuz dikkat edilse. 2 yıl süreyle tapuyla bankaya devrettiniz dükkanınızı, mağazanızı. Mağazanın tapusu sizin üzerinizde değil artık. Bundan sonra mağazada kalacaksanız kira ödeme göreviniz var. Şimdi duruma göre reis bedeli neyse bir kira belirliyorsunuz. Diyorsunuz ki ayda 5 bin lira mesela. Benim kira ödenmek üzere. Reis onu gerektiriyorsa işte aydan aya bankaya 5 bin lira kira ödemeye başlıyorsunuz. Faiz sayılmıyor. Neden? Mal üzerinden muamele yapıldı. Banka malın sahibi durumunda. Taponun üzerinde. Gerçi süre konmuş. Ama 2 yıl süre içinde kira alma hakkı var. Her ay 5'er bin lira ödüyorsunuz. 12 ayda ne etti? 60 bin lira. 60 bin lira yıllık kira ödediniz. Ertesi yılda 60 bin lira ödediniz. 2 yılın sonunda 500 bin lirayı temin etti bu tüccar size. Parayı ödedi, tapuyu geri verdiniz. Tapu geri iade edildi mesela. Bunun adı beybil vefa. Şimdi dikkat edilirse malınızı kaybetmemek için malınızı karşılık göstererek, yani ipotek karşılığı gibi oluyor bir bakıma. Zaten rehin prensibinden hareket ederek buna fetva verilmiş. Beybil vefa deniyor buna. Dolayısıyla bu mağazada siz kendiniz durmayacaksınız. Boş bir yer de olabilir mağaza. Bunu banka kendisi de kullanabilir. Başkasına kiraya da verebilir. Hatta boş da kalabilir yerine göre. O zaman belki fiyatını biraz daha dolgun tutabilir. 500 bin lira yerine 550 bin lira fiyat konur yere veya 450 bin lira fiyat konur. Bunu bilirkişi belirleyecek tabii ki. Yani buna benzer yolla büyük para, nakit ihtiyaçları nasıl giderilir? İşte buna rehin, ipotek dediğimiz yolla rehin edilen yerin kirası mal sahibi müsaade edince alınabilir fetvasından hareket edilerek bunun faiz ilgisi olmaz diye karara bağlanmış. Ve bizim Hanefi mezhebi bölgelerinde Osmanlı İmparatorluğu döneminde bu çokça uygulanmış. O yüzden günümüzde de sat geri kirala sistemi bu esasa dayanıyor. Çok olağanüstü ihtiyaçlar, ani para ihtiyaçları için başvurulacak bir yöntem olarak günümüzde de uygulanıyor. Efendim burada sohbetimizi noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşçakalınız.